Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6-8. Ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 24 Aba 1402 Hicri Kameri, 1 Cemadü'l-Evvel 1445 Miladi 15 Kasım 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Filistin girişimi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve İslam'ı tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberlerini sizlere sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İran'ın tekvando milli takımı dünya şampiyonu oldu. Reisi, Filistinlilerin haksız yere dökülen kanları küresel dil düzeninin korumasına zemin sağlayacak. Emir Abdullahyan, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yardımcısıyla Gazze'yi görüştü. Şifa hastanesini basan işgal ordusu 200 Filistinli'yi daha gözaltına aldı. Hamas, işgal güçlerinin şifa hastanesinde silah buldukları iddiası tamamen yalandır. İşgal rejimi İsrailler şifa hastanesinde değil iddiasında bulundu. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti'nin milli tekvando takımı Güney Kore'de düzenlenen yarışmalarda finalde Avustralya takımını yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı. Güney Kore'nin ev sahipliğinde Goyang kentinde dünyadan 96 tekvandocunun katılımı ile düzenlenen dünya şampiyonasında İranlı erkekler Avustralya takımını finalde 2 raunda yenerek şampiyonluğu elde etti. İran milli takımı ilk karşılaşmasında Güney Kore'yi 2-1 ve ardından Brezilya'yı 2-0 yenerek finalde yükselmeyi başarmıştı. Dünya Tekvando Şampiyonası erkeklerde Avustralya, Fil Dişi, Fas, Güney Kore, Brezilya, İran, Çin ve Meksika 96 tekvando oyuncusu katıldı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Batı'nın iddia ettiği insan hakları efsanesinin uluslararası örgütlerin sessiz kalması ile çöktüğüne işaretli mazlum Filistinlilerin haksız yere dökülen kanlarının küresel adil düzenin korumasına zemin sağlayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi burada yaptığı konuşmada sanat ve sanat eserlerinin Siyonist rejim canilleri ve destekçilerinin iğrenç ve karanlık yüzlerini ve Filistin direnişinin aydın ve beyaz simasını ortaya koyma noktasında oldukça etkili olduğunu işaretli, uluslararası örgütlerin sessizliği ve Amerika ve Batı ülkelerin Siyonistlerin Gazze'deki korkunç cinayetlerini desteklemesiyle Batı'nın iddia ettiği insan hakları efsanesinin çöktüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında mazlum Filistin milletinin haksız yere dökülen kandırının mutlaka küresel adil düzenin kurulması ve şimdiki zalim düzenin ortadan kalkmasına zemin sağlayacağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, insani işlerden sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler, Filistin halkına insani yardımların sağlanması ve İsrail'in Gazze şeridi halkına yönelik saldırılarının durdurulması ele alındı. Bakan Abdullahyan, ne yazık ki Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının kapsamı giderek genişliyor. Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması için acil ve etkili tedbirlerin alınması gerekiyor. Emir Abdullahyan, Hamas yetkilileri ve Doha'daki Katar hükümetiyle yapılan toplantılarına atıfta bulunarak Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu ve İsrail rejimi Gazze'deki soykırımı durdurursa direniş grupları karşı saldırıları durduracak ifadesini kullandı. Siyonist rejimin savaşı kazanma şansı yok diyen Emir Abdullahyan, bu gelişmeler sadece Siyonist rejimin en büyük destekçisi ve savaşın devamından sorumlu olan Amerikan hükümetinin maliyetini artıracaktır. Dolayısıyla ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor açıklamasını yaptı. Gazze'ye gönderilen insani yardımlara da değinen Bakan Emir Abdullahyan, Amerika'nın iddialarının aksine Gazze'ye gönderilen insani yardım miktarı oldukça az. Birleşmiş Milletler'in bu konuda acil ve ciddi adımlara atması gerekmektedir diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Gazze'ye gönderilen insani yardımları ve Birleşmiş Milletler'in ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabaları ile ilgili Emir Abdullahyan'a bilgi verdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika'nın Gazze'ye insani yardım göndermesini jest yapma olarak nitelerken, pratikte önemli bir şeyin yaşanmadığını kaydetti. Gazze halkına geniş ölçüde insani yardımların gönderilmesini takip etmek ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası Kızıl Haç yetkilileriyle görüşmek üzere Cenevre'ye geldiğine dikkat çeken Emir Abdullahyan, Gazze'deki beşeri durumu oldukça acı verici olarak nitelendirdi. Amerikalıların Kıbrıs üzerinden veya doğrudan bölge üzerindeki tüm üslerinden Tel Aviv'e yasak silahlar dahil her türlü silah göndermekte olduğuna dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, bu bombaların mazlum ve dirençli Gazze'lilerin üzerine döküldüğünü, Amerika'nın insani yardım göndermesine daha ziyade poz vermek için olduğunu, çünkü pratikte önemli bir şey yaşanmadığını vurguladı. Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan naklen her türlü Gazze'ye 500 tır göndereceklerini duyurduklarını, ancak her gün sadece 25 tır veya en fazla 40 tırın Gazze'ye geldiğini, bunlardan 3'te 4'ünün de su olduğunu ve gıda, ilaç ve Gazze'lilerin diğer temel ihtiyaçlarını içermediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve mesai arkadaşlarının iyi görüşüne ve bu ziyaretteki istişarelere göre Gazze'ye geniş ölçüde insani yardımların hızlandırılacağını da umut etti. İşgal güçlerinden Şifa Sağlık Kompleksine baskın düzenledi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İşgalci rejimin askerleri uluslararası kurallar ve sözleşmeleri çiğneyerek bugün sabah Şifa Hastanesi'ne tank ve zırhlı araçlarla saldırarak hastaneye girdiler. Gazze şehrinin batısında yer alan ve Gazze şeridinin en kapsamlı sağlık kuruluşu olan Şifa Sağlık Kompleksini 4 günden beri kuşatma altında tutan ve aralıklarla içeriye tanklarla ve keskin nişancılarla saldırılar düzenleyen, içeride hastaların bir yerden bir yere nakledilmesine, hatta cenazelerin bile dışarı çıkarılmasına engel olan Siyonist işgalci güçler bugün sabah saatlerinden itibaren hastanenin içine saldırı başlattılar. Hastane yetkilileri dün akşam saatlerinde yaptıkları açıklamalarda böyle bir baskın düzenlenmesi ihtimali konusunda endişelerini dile getirmiş ve işgalcilere baskı yapılması çağrısında bulunmuşlardı. Hastanenin yanıklar bölümü başkanı Dr. Ahmet Mahallati, El Cezire televizyon kanalına yaptığı açıklamada işgalci güçlerin tanklarının ve buldozerlerinin sağlık kompleksinin alanına girdiğini dile getirdi. Sağlık kompleksi içinde bulunan görgü tanıkları işgalci güçlerin askeri araçlarının batı tarafından sağlık kompleksinin alanına girdiklerini, kapılarını ve duvarlarını dağıttıklarını, onlarca askerin acil bölümüne girdiğini, tankların da hastane alanı içine girdiklerini, işgalci güçlerin bu şekilde terör estirmelerinin, içerideki tüm hastaların ve sağlık ekiplerinin ciddi şekilde korku ve telaş yaşamalarına sebep olduğunu dile getirdiler. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Sağlık Kompleksi'nde hastalarla ve sığınanlarla birlikte toplamda 9000 kişinin bulunduğunu hatırlatarak işgalci güçlerin içeri girmesinin bir katliam tehlikesinin ortaya çıkmasına sebep olduğu uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığı sözcüsü işgalci güçlerin şifa hastanesinin içine silahlı saldırıda bulunmalarına tepkisini dile getirerek işgalcilerin içeri ateş etmelerini gerektirecek hiçbir gelişmenin hastalığı olmadığını, işgalci güçlerinin yaptığının hastalara ve sağlık ekiplerine yönelik terörden başka bir şey olmadığını dile getirdi. İşgalci güçlerin hastanenin ameliyat bölümlerini ve muhtelif birimlerini teker teker basarak arama yaptıkları ifade edildi. Bu arada Şifa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Muhammed Zakkut, gerek Şifa Hastanesi'nin gerekse diğer sağlık kurumlarının askeri amaçla kullanıldığı iddialarının tamamen yalan olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın buraların uluslararası kurumlar tarafından denetlenmesi çağrısı yaptığını hatırlattı. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Şifa Hastanesi'nde çalışan kaynaklar, Siyonist rejim ordusunun hastanenin içinde 200 Filistinli'nin gözaltına aldığını duyurdu. Görgü tanıkları Şifa Hastanesi'ni basan işgal rejim askerlerinden hastanedeki çalışanlar, hekimler, hastalar ve yaralılar dahil herkese sorguya çektiğini bildirirken, hastane kaynakları işgal rejim askerlerinin hastanede 200 Filistinli gözaltına aldığını bildirdi. Hastane müdürü ise elektrik ve suyun kesildiğini ve hastanenin tüm bölümlerindeki oksijen tüplerinin boşaldığını duyurdu. Diğer yandan Gazze'nin kuzeyindeki Cebalya mülteci kampındaki El Ute Hastanesi'nde çalışan bir kaç doktorun daha İsrail'in saldırılarında şehit oldukları bildirildi. Hastanelere yönelik insanlık dışı saldırılarına gerekçe oluşturmak amacıyla buraların direniş güçleri tarafından askeri amaçla kullanıldığı ve buralardan füze saldırıları düzenlendiği iddiasına gerekçe oluşturmak için Şifa Hastanesi'ni basmasının hemen ardından düzmece yaranlarını da piyasaya sürmeye ve kamuoyunu da yaratma amaçlı propaganda faaliyetlerine başladı. Zaten bu türden yalanları da piyasaya sürmesi önceden tahmin ediliyordu. İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist işgal güçlerinin iddiaları ile ilgili açıklamasında işgalcilerin Şifa Hastanesi'nin içerisinde silah ve askeri teçhizat buldukları iddialarından tamamen yalan ve düzmece olduğunu dile getirdi. Hamas bugün yaptığı açıklamada işgal güçlerinin bu türden yalanlar ileri sürmesinin, yalan üretme mekanizmasının çalıştırmasının ve ucuz propaganda savaşının da bir devamı olduğunu vurguladı. Hamas açıklamasında işgal güçlerinin bu senaryoyu daha önce Rantisi Çocuk Hastanesi'nde düzenledikleri baskın sırasında da oluşturduklarını, kendi elleriyle koydukları silahların görüntülerini çektiklerinin sonra da bunları ucuz propaganda sayısının da malzemelerini olarak piyasaya sürdüklerine bu tür saçma ve tutarsız yalanlara aklı başında birkaç kişinin itibar etmemesi gerektiğini dile getirdi. İşgal güçleri Şifa Hastanesi'ne yönelik olarak gece yarısından sonra başlattıkları baskınlarını ve aramalarını sürdürüyorlar. İşgalcilerin baskın ve aramalarında şimdiye dek ilaç ve tıbbi malzeme depolarını patlattıkları, hastanenin muhtelif bölümlerini tahrip ettikleri, hastaneye sığınmış yüzlerce kişi ve tedavi gören hastaları tutuklayıp hastane dışına çıkardıkları haber verildi. İşgal rejimi Şifa Hastanesi'nde İsrail esirlerin tutulabildiğini iddia ederek buraya baskın düzenledikten sonra yaptığı açıklamada burada esir bulunmadığını itiraf etti. İşgal rejimi ordu radyosundan yapılan açıklamada Hamas tarafından El-Aksa tufan operasyonu sırasında ise esir alınan İsrail'in burada bulunduğuna dair herhangi bir işaretin olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. İşgal rejimi bu başarısızlığının üstünü örtmek için hastanede silah bulduklarını ileri sürdü. Ancak Hamas kuvvetle bu iddiayı da tekzip etti. Gazze şeridinde dün iki Siyonist askerin ölümüyle bu rejimin kayıp sayısının 49 kişiye yükseldi, resmen bildirildi. İşgal rejimi ordusu bugün sabah dün gece Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında iki İsrail'li subayın öldüğünü ve 4 Siyonist askerin daha ağır biçimde yaralandığını duyurdu. Açıklamaya göre Gazze Savaşı'nda şimdiye dek toplam ölen Siyonist askerin sayısı 49 kişiye yükseldiği bildirildi. El Mayadin televizyon kanalının haberinde ölen Siyonist subaylardan birinin bölük komutanı ve diğerinin bir bölüğünün komutan yardımcısı olduğu ifade edildi. Habere göre Filistin direniş güçleri Gazze'de birden fazla cephede İsrail rejiminin askerlerine karşı mücadele vermektedir. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Siyonist rejimin esir değişimi sürecindeki engellere değinerek, Siyonistlere bu davranışların bizi esir değişiminden vazgeçirebileceğini duyurdu. İşgal rejiminin hala esir takası sürecini aksatmaya çalıştığı ve birçok kaynağa göre Gazze'deki esirlerden kurtulmak için tüm esirleri öldürmeyi planladığı bir durumda İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nihale esirlerin durumuna ilişkin müzakere yöntemi ve Siyonistlerin davranışlarının esir değişiminden vazgeçmemize neden olabileceğini açıkladı. Öte yandan İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El-Hindi El-Cezire'ye verdiği röportajda şunları söyledi. Katar'ın tüm çabalarına rağmen Siyonist rejim sivil mahkumların takası sürecini engelliyor. Katar'ın esirler konusunda arabuluculuğu, yakın zamanda sivil mahkumların değişimi konusunda yazılı bir anlaşma yapılmasına yol açtı ve direnişle bunu kabul etti. Ancak Siyonistler anlaşmayı bozarak yeni koşullar dayattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgal rejimi İsrail'e terör devleti ve Gazze'deki cinayetlerini soykırım olarak niteledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada işgal rejimi ve Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ve onu destekleyen batılı ülkeleri sert sözlerle eleştirerek şu açıklamalarda bulundu. Amerika'nın en ve batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti katliamlarına tam 40 gündür aralıksız şekilde devam ediyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilik de kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. İsrail bir terör devletidir. Gazze halkının yanında olduklarını ifade eden Erdoğan Siyonist yetkilileri şu şekilde seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Karabağ Savaşı ile dersini aldı, yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer heyecanlar ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler, bunların da sonu hüsran olacak. Erdoğan ayrıca şu ifadeleri de Netanyahu için kullandı. Netanyahu, sende atom bombası var mı yok mu? Artık ecelen geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. Gazze'deki direniş gruplarının 7 Ekim'de işgal topraklarına güvenlik düzenledikleri El-Aksa Tufan Operasyonu sırasında işgal rejiminin demir kubbe sisteminde çalışan bazı subayların etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. El-Aksa tufanı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda 7 Ekim saldırısında direniş gruplarının bazı ekipleri bu sistemlere gitti ve sistemlerde çalışan ajanlarla yapılan başka bir süreçte birçoğunu öldürdüler ve bazılarını da ele geçirdiler. 949. Tabur'dan Sohar Sogan, birlik komutanı Benjamin Gabriel Yuna ve Natio Katserro bu saldırıda ölenler arasında şu ana kadar ölümlere doğrulanan 3 kişidir. Direniş gruplarının saldırılarının başlamasından dikkatler dakikalar sonra ordu tarafından demir kubbe taburlarından hiçbirine herhangi bir uyarı yapılmazken Filistin savaşının saldırıları operasyon güçlerini şaşırttı. İşgal rejimi İsrail'in Savaş Bakanı Yoav Gallant, Amerikan Başkanı Başdanışmanı ile yaptığı görüşmede Gazze'ye karşı savaşın Hamas'ın yok olana ve direnişin elindeki tüm esirler serbest kalana dek devam edeceğini söyledi. İşgal rejiminin Savaş Bakanı Yoav Gallant, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Beit McGurk ile bir araya gelerek Gazze'de Hamas'ın elinde tuttuğu esirlerin durumu ve serbest bırakılması konularını ele aldı. İşgal Rejimi Savaş Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Galanteli McGurk, Tel Aviv'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Galant, İsrail'in Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin eve döndürülmesi gibi hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze'ye saldırılarını sürdüreceğini Amerikalı yetkililere iletti. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana süren yoğun bombardımanına dünyadan tepkiler artarak devam ederken Tel Aviv ile Bakü arasında doğal gaz ve silah anlaşması imzalandı, bildirildi. İspanya Sosyalist İşçi Partisi lideri mevcut Başbakan Pedro Sanchez, yeni kurulacak Azınlık Yol Koalisyonu hükümetinin önceliğinin Filistin devletine sarılmak için çalışmak olacağını belirtti. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Türkiye'nin sivil seçimi yaptırımdaki çelişkili tutumu üzerine. Ankara yetkililerinin Siyonist rejim İsrail'in işlediği tüylü ürperten cinayetlerine karşı sert sloganlarına rağmen Türkiye'nin işgal altındaki Filistin toprakları ile ticaretlerin yeni boyutları her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Aslında Türkiye yetkilileri kendilerine mazlum Filistin halkının davasının savunucuları olarak tanıtıyorlar. Fakat aynı zamanda Siyonist rejime temel ürünlerin ihracatı ve ekonomik işbirliğini artırarak bu ırkçı rejim ile ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Türkiye'nin tanınmış siyasi uzmanı İbrahim Kahveci açık ve net istatistikler yayınlayarak Ankara'nın Tel Aviv'e ihracat ürünlerini açıkladı. Kahveci, söz konusu resmi istatistiklere dayanarak şöyle dedi. Türkiye'nin işgal topraklarına ihracatı Ankara yetkililerinden sert sözlerinin sadece iç piyasaya yönelik propaganda olduğunu ve İsrail ile ticarete durmazken üstelik göz alıcı oranda arttığını gösteriyor. Kahveci ayrıca restoranların menüsünden Coca-Cola ve Nescafe gibi diğer düşük ürünlerin çıkarılması ve fakat aynı zamanda çelik gibi stratejik bir ürünün işgal altındaki topraklara 6 milyar dolarlık ihracatını ikiyüzlü bir davranış olarak değerlendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM'in bildirdiğine göre Türkiye, Çin ve Amerika'nın ardından Siyonist rejimi Almanya düzeyinde ürün ihraç ediyor. Başka bir ifadeyle Türkiye ve Almanya Siyonist rejimin temel ihtiyaçlarını karşılayan üçüncü ticaret ortağıdır. TİM'in verileri ayrıca Türkiye'nin 2022 yılında 1 milyar 192 milyon dolar korsan rejime demir ve çelik ihraç ettiğini gösteriyor. Demir çeliğin ardından 563 milyon dolar ile otomotiv parçaları, 512 milyon dolar ile plastik ve ürünleri geliyor. Türkiye'nin İsrail'e yaptığı çelik ihracatı ikili ticaretin en önemli kısmını oluşturuyor ve Türkiye korsan rejim İsrail'e her yıl en az 6 milyar dolarlık çelik ihraç ediyor. Çeliğin ilaveten petrol ve gaz mühendisliği endüstrilerinde de Türkiye ırkçı İsrail rejimine de en fazla yardımını sağlıyor. Bu durumda İsrail'e ekonomik yaptırım uygulanması gerçek bir zorunluluktur. Türk uzman Biden camiasının büyük bir kısmı da Türkiye'den İsrail'e stratejik mal ihracatının bir an evvel durdurulması gerektiğinde ısrar ediyor. Türk siyasetçiler ve uzmanlar Gazze'deki savaş ve İsrail'in sivillere yönelik cinayetlerinin artması ve hastanelerin yıkılmasının ardından Türkiye'nin korsan rejim İsrail'le bağlarını kesmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumda Erdoğan hükümeti yetkililerinin neden Türkiye halkının nezdinde ve uluslararası platformlarda İsrail cinayetlerine kınadıkları fakat ekonomi alanda ırkçı rejimi daha da genişlemesine yardım ettikleri belli değildir. Erdoğan, Türkiye'nin işlerini yönetemediği için ekonomik krizi sonlandıracak ve içerideki halkın geçim sorununu çözecek politikaların etkisizliğiyle karşı karşıya. Diğer yandan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yabancıların, özellikle ırkçı İsrail rejiminin yararına Ermenistan'da savaşa girmeye teşvik ediyor. Erdoğan hükümetinin mevcut politikalarının tamamı Amerika'yı memnun etmek amacıyla gündeme getirilmiş gibi görünüyor. Mevcut durumda Ankara hükümeti yetkileri dünya güçlerine yönelik bağımsız politikaları reddetmekle kalmıyor. Aynı zamanda askeri, ekonomik, endüstriyel ve enerji alanlarında İsrail ile dostluk politikaları benimseyerek Batı'nın memnuniyetini kazanmaya ve Suriye ve Irak'ta askeri bağlılığını daha fazla resmiyet kazandırmaya çalışıyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Batı'nın Siyonist rejime desteğine yönelik eleştiriler artıyor başlığı altında. Binlerce Filistinlinin şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayet ve soykırım saldırılarının devam etmesiyle birlikte Batılı hükümetlerin İsrail'e karşı önyargılı yaklaşımına yönelik eleştiriler arttı. Amerikan hükümetinin 400'den fazla siyasi yetkili ve çalışanı, bu ülkenin başkanı Joe Biden'e Gazze Savaşı'nda İsrail'e verdiği desteği karşı bir protesto mektubu gönderdi. Söz konusu yetkililer, Amerika'daki yaklaşık 40 devlet kurumunu temsil ederek yazdıkları mektup, Biden yönetiminin Gazze Savaşı'na yönelik politikalarına karşı artan muhalefetin sadece bir parçasıdır. Mektubu yazanlar Biden'den Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapmasını ve bu bölgeye insani yardım gönderilmesini izin vermesini istedi. Bu mektup son birkaç günde bu konuyla ilgili üst düzey Amerikalı yetkililere gönderilen çok sayıda protesto mektubundan yalnızca biri. Haber çevreleri son birkaç günde Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından onlarcasının imzasıyla 3 mektubun Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e iletildiğini duyurdular. Birkaç gün önce de Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın 1000'den fazla çalışanı açık bir mektupta Washington'un politikalarını eleştirmişti. Avrupa'da benzer durum yaşanıyor ve Avrupalı liderlerin Siyonist rejime sağladıkları desteğe karşı itirazlar giderek artmakta. Bir nevi diplomatik isyan sayılan bir eylemde Batı Asya'nın Müslüman ülkelerindeki 10 Fransız Büyükelçisi'nden oluşan bir grup yazdıkları mektupta bu ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Siyonist rejimden taraflı tutumunu yazılı olarak protesto etti. Söz konusu mektupta açıkça şöyle yazılıyor. Bizim halkımız kendimize ihanet ettiğimizi hissediyor. Onlar bizim hümanizme dair söylemlerimizin yaklaşımlarımızla çelişeni düşünüyorlar. Büyükelçiler mektuplarında Macron'un Fransa'nın İsrail-Filistin meselesine yönelik geleneksel dengeli tutumundan çekilmesini eleştirirken, Macron hükümetinin modern çağda Fransa'nın Arap dünyasına karşı geleneksel diplomatik pozisyonlarından sapmasını eşi benzeri görünmemiş bir olay olarak değerlendirdiler. Fransa Cumhurbaşkanı Aksa Tufanı operasyonunun ardından işgal altındaki Filistin'i ziyaret ederek İsrail'e sarsılmaz destek verdiğini iddia etti ve IŞİD'e karşı savaşacak coşkulu çok uluslu koalisyonun Hamas'ı da hedef almasını istedi. Macron Siyonist rejimin sabah suçlarına değinmeden Yahudi devletinin kendini savunma hakkına da ilişkin iddiasını bir kez daha vurguladığını belirtti. Önemli olan Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara tam ve koşulsuz destek veren Batılı hükümetlere yönelik küresel öfke ve nefretin giderek yaygınlaşması ve bu hükümetlerinden tutumuna aykırı olarak Avrupalı ve Amerikalı yetkililerin yazdıkları mektuplarda söz konusu ülke liderlerinden tutumlarını eleştirmeleri, söz konusu eleştirilen bu hükümetlerin organlarına bile sıçradığını gösteriyor. Nitekim Biden hükümeti Arap ülkelerindeki diplomatlarından yıkıcı Gazze Savaşı'nda Amerika'nın Siyonist rejime koşulsuz desteklerinden Arap ülkeleri halkının tam bir kuşağı arasındaki popülaritesinin yok olduğuna neden olduğuna dair mektuplar atmıştı. Tüm bu konular eskiye rağmen hatta Siyonist rejimin yalan ve sahte haberler yayınlayarak kamuoyunu aldatarak işlediği cinayetleri haklı çıkartmaya çalıştığı Gazze'deki bu savaşın başındaki gelişmelere rağmen halihazırda Gazze'den dünyaya yansıyan görüntüler ve haberler dünya kamuoyu ve farklı ülke yetkililerinin Siyonist rejimin cinayetlerinden haberdar olmasına ve Tel Aviv'in saldırılarını durdurmaya mecbur kılmak için dünya çapında bir hareketin başlamasına sebep olmuştur. Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Siyonist rejime Filistin halkına yönelik işlediği cinayetlere tepki olarak İsrail'in Gazze'de çocuklara ve kadınlara karşı tutumumuz terörizme benziyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin
nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Aksa Tufan Operasyonu'nun üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine ve Siyonist rejimin bu operasyonda Gazze şeridini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bombalanması ve binlerce Filistinlinin öldürülmesi ve bu bölgenin geniş çapta tahrip edilmesine rağmen ırkçı İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yandaşları, bazı batılı ülkeler hala bu kanlı savaş için ateşkese karşı çıkıyorlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze şeridinde derhal ateşkes sağlanmasının en güçlü muhaliflerinden biridir. Almanya Başbakanı geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada Gazze şeridinde acil ateşkes çağrılarını doğru bulmadığını, zira bunun Hamas hareketine yeniden güç kazanma şansı vereceğini söyledi değerli dinleyicilerimiz. Şimdi buna paralel olarak Kanada'dan da bir açıklama geldi. İsrail kadınları, çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdurmalı dedi Trudeau. Şimdi böyle çelişkili açıklamalar gündeme yansıyorken Gazze felaketiyle ilgili biz insan haklarının son günlerde nasıl ihlal edildiğini ve özellikle bu konuyla ilgilenen kurum ve kuruluşların sessizliğine tanıklık ediyoruz. Bilindiği üzere İsrail rejimi son günlerde Şifa Hastanesi'ni hedef alıyor değerli dinleyiciler. Orada Hamas hareketinin üyelerinin ve mensuplarının bulunduğunu iddia ediyor. Oysa Hamas'tan bu konuyla ilişkin orada sadece yaralılar ve hastaların bulunduğu haberi duyuluyor. Şimdi biz bugün sohbetimizde bu olayları ve yaşananları gözden geçirmek istiyoruz. Batı'nın bu konudaki sessizliğinin anlamına bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte bugün sohbetimizde. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi günler.
Çok teşekkür ederim Sayın Şerif'e katıldığınız için. Şimdi Gazze konusuyla ilgili ve aslında orada devam eden şiddet gündemiyle ilgili biliyorsunuz acı haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberlerin karşısında da biz maalesef Batı dünyasının Siyonist İsrail rejim karşısındaki pasif davranmasını ve aslında hiçbir ses çıkarmamasını görmekteyiz. Bu aynı zamanda insan haklarıyla ilgili bu ülkelerin tavırlarını ve tutumlarını ve genel olarak politikalarını da gözler önüne sermektedir. Ne kadar doğru hareket edip etmediklerini bizlere göstermektedir. Demin ifade ettiğim üzere Siyonist İsrail rejimi son günlerde hastaneleri ve sağlık ve tedavi merkezlerini hedef almaktadır. Siz bu olayları özellikle Batı'nın bu tutumunu insan hakları meselesiyle ilgili nasıl buluyorsunuz? Buradan başlayalım sohbetimiz efendim.
Təəssüflə bu vəqədə yani ələm əşkar bir hadisədir. Qəzə hadisəsi. Burada söhbət necə deyərlər müharibə qaydalarının pozuntusundan, onları ihlaldan ya xeyr bir cüz'i insan haqlarının ihlalından söhbət getmir. Söhbət kütləvi surətdə insan qırğınından gedir. Söhbət burada konu irqın məhv edilməsi, bir millətin qırğına uğraması və demək olar bir nəslin qırğını söhbətidir, onun konusudur. Və belə bir hadisədə təbiidir bu əsrdə ki, televiziyalar, əlaqə, ulaşım imkanları, yeni ulaşım imkanları, sosial media xüsusən əsrində, dövründə təbiidir ki, dünya gözünün önündə bu hadisə baş verir. Tək etmişdə söhbət deyiriyasından getmir ki, bir kətdə deyirlər, güya yahudilər, sayınistlər orada bir kəndin insanların hamısını qırdılar. Hətta anaların bətinində olan çocukları da öldürdülər. Söhbət o zaman deyiləndə belən söhbətlərdən yalnız deyillər idi, yəni yalnız eşitmək idi, yalnız oxumaq vasitəsi ilə. Ən çoxu şahidlərin vasitəsi ilə bu söhbətlər dinlənirdi. İnsanlar vaqif olurdular, bilirdilər belə hadisələr keçir. Ancaq bu dönə məsələ kamilən fərqlidir. Bu dönə bir insan dışı bir hərəkətlər Gəzzədə bütün insanların gözünün önündə cərəyan edir. Yəni, tək insanların, sivil insanların qırğını yox, bəlkə qadınların və xüsusən çocukların, körpələrin ölümündən söz gedir. Yəni, ölənlərin üçdə biri körpə uşaqlardır və qadınlardır və xüsusən xəstələrdir. Yəni, heç dördə hətta nazilər, İstalin belə, Hitler belə həbsxanaları bombalamayıb və həstələri öldürməyib və ələm əşrar onların bombalanmasından fəxr etməyib. Ancaq bugün dünyanın gözünün önündə səhvinistlər bu işi görürlər, insan qırğınına əl vırırlar. Görünməmiş, eşidilməmiş bir cinayətlərə insan gözü önündə bunlar əl vırırlar və dünya şahid olur. Və onların hamısından çox önəmli budur ki, Batı dünyası buna qarşı səssizcə qalır heç. Dinməyə, danışmaya, reaksiya göstərməyə dərd yarıdır. Böyük dərd budur ki, bu dövlətlər, Batı dövlətləri, Amerika, yəni ABD, Avropa, xüsusən Avropanın böyük ölkələri, İngiltərə, Fransa, bunlar üçün dünənincə fələyin qulağın kar eləmişdilər. Dünyada səsləri boğurdu insan haqlarından, qadın haqlarından, özgürlükdən, necə deyərlər, insan həyatından. Bunlar bugün illal olublar, kar olublar, yox. Bəlkə bunu görürlər də, eşidirlər də, təyin edirlər. Onu məhkum etmirlər heç, bəlkə ona köməkçi olurlar. Bugün İsraildə, İsrail rejimi, sayvinistlər kimdirlər? Onlar neçədən birdilər dünyada bu işləri əl vıralar. Bəlkə Amerika Birləşmiş İştatları, ABD onun arxasındadır, Avropa ölkələri onun arxasındadır. Onların həm logistik köməkləri ilə, həm hərbi, əskəri imkanları ilə köməkləri ilə, həm də onların media köməyi ilə, onların təbliğat və propaganda köməyi ilə bugün bu cinayətə baş vırırlar. Yəni, bu Avropalıların, Amerikalıların, yəni Batı dünyasının rüsvayçılığı deməkdir. Onların üzlərindən niqabların götürülmək deməkdir. onların dünyada ikiyüzlülükləri və ikili standartları uygulamağı deməkdir. Yəni, bu günə qədər hər yerdə çatışma olurdu, hər yerdə müharibə olurdu. Bu ölkələrin əvvəlin sözü bu olurdu ki, aha, dayanın, əvvəl ateşkəs danışıqla olsun, insan danışıqla, konuşmaqla problemləri həll edər. Bu günlər çox təəccüblüdür. Bunlar deyirlər ki, ateşkəs olmasın. Hətta ölüləri meydandan, ərsədən yığmağa, xəstələri aparmağa, yaralıları imdad eləməğə yox. Xəstəxanaları boşaltmağa da hətta orada sistem altında olanlara, orada can çəkişdirən insanları hətta yer verir eləməğə də ateşkəs olmaz. Niyə? Çünki Netanyahu istəmir. Çünki səyunistlər istəmir. Çünki onlar müharibəni dayandırsalar, bir də təzədən bu müharibəni yenidən qızışdırmaq imkanları yoxdur. Onlar istəyirlər ki, işi bir tərəfli eləyələr. Yəni, qəzdə insanların hamısını öldürələr.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini Filistin gəlişmələri ilə ilgili batılıların sərgilədiyi tutum konusu ətrafında dinlədiniz. Sayın Şərifi də Filistin konusu ətrafında sizlə üçün hazırladığımız söhbətimiz biraz uzun sürdüyü üçün reportajımızın digər bölümlərini önümüzdəki günlərdə axşam yayınımızda sizlərə sunacağız. Bugünkü söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və reportajımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyyətinin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Etrek gazetesi İran Dışişleri Bakanı sözcüsünden naklen Amerika üslerine yapılan saldırıda İran'ın rolünün olmadığını, Gazze'de soykırım sorumlularının yargılanması zaruretini, Akdeniz'de yeni keşfedilen bir petrol sahası konusunda Amerika ve Siyonist rejim arasında yazılmayan bir anlaşmaya varıldığını belirtirken Asya gazetesi ise Hamas'ı 70 esiri serbest bırakma şartını açıkladığını belirtiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, çatışmalara 5 günlük ara karşılığında 70 çocuk ve kadın İsrail rehineyi serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtti. Ubeyde, Telegram kanalında yayınlanan açıklamada çatışmalarda arabuluculuk rolünü üstlenen Katar'a söz konusu kararı ilettiklerini aktardı. Ebu Ubeyde, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetti. İsrail'in Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak 5 günlük ve bir ateşkesle 20 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini belirtti. Esir takası için yapılacak anlaşmanın ateşkesi ve Gazze'ye insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu ertelediğini ve kaçtığını dile getirdi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari son olarak Gazze şeridindeki İsrailli rehine sayısının 240 olduğunu açıklamıştı. Hamas şu ana kadar tamamı kadın, ikisi İsrailli, ikisi Amerikalı olmak üzere 4 rehineyi serbest bıraktı.
Tahran Radyosu. Ebrar gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Netanyahu'ya hitaben mazlum Filistin halkının ahının sonunda Netanyahu'yu mahvedeceğini söylediğini, Filistin İslami Cihat Hareketi siyasi bir üyesinin Arap Birliği'nin dağılmasının iyi olacağını ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'dan ricada bulunduğunu belirtiyor. Efkar gazetesi ise Ürdün Dışişleri Bakanı'nın tüm kırmızı çizgileri aşan bir siyonist rejimiyle karşı karşıya olduklarını belirttiği haberde şunları okuyoruz.
Ürdün Dışişleri Bakanı Ehmen Safadi, Ürdün resmi televizyon kanalına Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Safadi şunları söyledi. Filistin'de gelecek daha da kötü olacak. Çünkü tüm kırmızı çizgileri aşan ve ihlal etmediği hiçbir uluslararası hukuk bırakmayan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız. İsrail Gazze'de barbarca savaşını sürdürmektedir. Bu savaş artık hiçbir mantıklı yanı kalmayan söylemleriyle örtbas etmeye çalışmaktadır. Ürdün'de İsrail asılsız söylemlerini açığa çıkarmayı hedefleyen çabalarına devam ediyor. Çatışmayı Hamas'ın ortaya çıkarmadığını, tam aksine çatışmanın Hamas'ın var olmasına neden olduğunu belirten Safadi, Hamas baskını mahrumiyetin, hak ihlalinin, onur ihlalinin ve işgalin sürdüğü bir ortamda ortaya çıktı, dedi.
Cevan gazetesi Washington'un Tel Aviv'e hitaben Hizbullah'ı savaşa kışkırtmamasını istemesi, Amerika'nın İran ile yazışmalarda rica dilini kullandığını, ilk kez Avrupa'nın göbeğinde Siyonizme ölüm sloganlarından atıldığını, İngiltere İçişleri Bakanı'nın Gazze'ye verdiği destekten dolayı görevden alındığını ve İran'a ait 4 milyon varil petrolünün Amerika tarafından çalındığını duyuruyor. Pişro gazetesi Hamas hareketinin Borrell iddialarına tepki gösterdiğini belirttiği haberde şunları okuyoruz.
Hamas Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Gazze'deki hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı yönündeki suçlamalarının İsrail'in işlediği suçları kapatmak için Avrupa'nın uydurduğu bir kılıf olduğunu belirtti. Borrell'in İsrail'in sahte anlatılarına tabi olarak gerçekleri çarpıtma girişiminin şiddetle kınandığı ve reddedildiği vurgulanan açıklamada Avrupa Birliği yetkilisine utanç verici ve insanlık dışı bu açıklamalarını derhal geri çekmesi çağrısında bulundu. Borrell'in bu tehlikeli açıklamalarının İsrail ordusunun çoğu kadın ve çocuk 11 binden fazla kişiyi öldürdüğünü doğrulayan tüm uluslararası raporları, tanıkları, gerçekleri ve fotoğrafları göz ardı ettiğine dikkat çekildi. Avrupa Birliği yetkilisinin bu açıklaması Hamas'ın Şifa Hastanesi'nin altında askeri üs kurduğu, sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı yönündeki İsrail iddialarının ardından gelmişti. Hamas ise daha önceki açıklamalarında Şifa Hastanesi veya diğer tıbbi komplekslerden herhangi birinin altında üssü olduğu iddialarını defalarca reddederek İsrail'in sahte anlatısını soruşturmak için Gazze'deki hastaneleri ziyaret edecek uluslararası bir komitenin kurulması çağrısında bulunmuştu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipseniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Programlarımız ayrıca Tahra Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'nin Gazze olaylarıyla ilgili tutum ve politikaları
ve İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaret planı
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Birlikte dinleyelim.
Geçen hafta Hüdapar, Batman İl Başkanlığı'nın Aksa Tufanı'na destek temasıyla düzenlediği dev mitingde yapılan konuşmalarda İslam ülkelerinin liderlerine ve Müslüman halklara önemli mesajlar verildi. Hüdapar, Batman İl Başkanlığı Aksa Tufanı'na destek temasıyla miting düzenledi. Batman Belediyesi yanında Turgut Özal Bulvarı Yıldız Camii önünde düzenlenen mitinge çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım gerçekleşti.
Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve kentteki siyasi parti temsilcilerinin de katılmış olduğu miting, Ömer Akgül Hoca'nın Kur'an tilavetiyle başladı. Sık sık direniş lehine sloganların atıldığı mitingde ayrıca açılan pankartlar ve dövizlere direnişe destek bildirildi. Mitingde ilahi ses sanatçıları Filistin için kaleme alınan ezgi ve marşlar seslendirildi. Mitingde bir semalama konuşma yapan Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin, Siyonist işgal rejiminin 75 yıldır Filistin topraklarında işgal, soykırım ve tehcir politikası uyguladığına dikkat çekti.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin" diyerek seslendi ve "Seni çok farklı günler bekliyor, şunu bil ki gidicisin, gidici" dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darul Acize Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Gazze'deki duruma ilişkin İsrail'e yönelik açıklama yapan Erdoğan, "Netanyahu çok rahatsız olmuş. Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Geçen gün ben ne dedim? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni çok farklı günler bekliyor. Şunu bil ki gidicisin, gidici. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak" ifadelerini kullandı.
Konuşmasına bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır. Ama Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor ifadeleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim'in 7'sinden beri tüm çabamız daha fazla kan, gözyaşı ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması, bölgemizde barış ikliminin hakim kılınması içindir. İslam dünyası ile birlikte vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkeleri harekete geçirmek için temaslarımızı önümüzdeki günlerde yoğunlaştıracağız açıklamasında bulundu.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada işgal rejimi İsrail'in Gazze'deki cinayetlerine işaretle Batılı ülkelerin Filistin konusundaki sessizliğinin utanç verici olduğunu kaydetti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti. Toplantımızın Filistinli kardeşlerimizle birlikte tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünkü zirvemizde İslam alemi olarak Filistin halkı ile dayanışmamızı çok net biçimde göstermiş oluyoruz. Verdiğimiz bu dayanışma mesajını alacağımız ve uygulamaya koyacağımız kararlarla perçinleyeceğiz. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların, bombalandığı güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği tarihte eşi benzeri görünmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Hastane koridorlarında masum bedenleri sıra sıra dizilen çocuklar sevip koklayamadıkları evlatlarına sarılarak can veren analar, enkaz yığınına dönen binalarda elleriyle aile fertlerini arayan babalar, hasılı doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarda yitip giden hayatlar, süre giden vahşetin birer şahididir. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze ve Ramallah'ta katledilen 12 bine yakın Filistinli'den %73'ü kadın ve çocuklar. Bu cinnet halinin savrulabilir veya maruz gösterilebilir hiçbir tarafı yoktur. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen batılı ülkelerin Filistin'de süre giden katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor, yapamıyor.
Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bugün Filistin'de yapmış oldukları tam manasıyla bir katliam, soykırımdır. TRT'nin haberine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Kurtulmuş şunları söyledi. İsrail'in bugün Filistin'i yapmış oldukları tam manasıyla bir katliam, soykırımdır. Başta Amerika olmak üzere Batı dünyasının İsrail'e neredeyse görmüyoruz, duymuyoruz, biz anlamıyoruz, siz ne isterseniz onu yapabilirsiniz diyerek izin vermiş olmasıyla büyük bir askeri güçle insanların evlerini başlarına yıktıkları bir ortamda yaşıyoruz. Hiç şüphesiz İsrail'in büyük bir askeri gücü var. Arkasında Amerika'sı, Avrupa'sı var, teknolojisi var. Dünyanın bütün finans çevreleri neredeyse İsrail'in emrinde. Dünyanın neredeyse bütün sayılı büyük kuruluşları İsrail'in emrinde. Ama benim kanaatimce İsrail'in en büyük gücü bunlar değil. İsrail'in en büyük gücü İslam dünyasının çaresizliği, İslam dünyasının dağınıklığı, İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumdur. Dolayısıyla her şeyden ve herkesten önce öz eleştiri yapması gereken, sağlam bir muhasebe yapması gereken bizleriz.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü. Gazze'deki son gelişmelerine ele alındı. Görüşmede Riyad'da cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analiz Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Doğrusu son dönemlerde AKP ve Cumhurbaşkanı bu tür konuşmaları yaklaşan önümüzdeki yerel seçimlere yönelik kitle tabanına hitap etmedi ve bu kitle tabanı elde tutmak amaçlı bunları kullanıyor. Yani bu bir nevi manipülasyondur, yani değiştirmektir. Yani aslında Türkiye ve İsrail ilişkilerini ele aldığımızda her iki ülkede oluşturulan sistem birbiriyle ne kadar ilişkili olduğu ve bu sistemin temel kanunları ve temel olguları vardır. Bu temel olgular hiçbir zaman kişilerin ve değişmesiyle, iktidar olmasıyla değişmiyor. Yani bu oluşturulan sistem her iki ülkenin ittifak olarak beraber bir çalışma yürüttükleri ve dostluk ilişkileri temeli üzerinde oluşturulan bir sistemdir. Yani bu sistemden Netanyahu da gitse, Recep Tayyip Erdoğan da değişse, değişen hiçbir şey olmaz. Sadece her iki tarafında kendi tabanına yönelik kendini daha fazla iktidar olmak için ayakta tutmak için söylenen sözlerdir. Yani bunun hiçbir anlamı yoktur. Perde arkasında tamamen kendi ilişkileri ve ticari ilişkileri, askeri cihazların dahi birbirlerinden temin etme gibi durumlar devam etmektedir. Yani bu bir çelişkidir. Yani sen askeri ticaretini, askeri araç ve gereçlerini İsrail'den temin eder veya İsrail'e götürüp kendi uçaklarını tamir edersen, diğer yandan gelip işte zamanın kalmadığı gibi mesajlar vermesi sadece körü körüne AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olan bir kesimin sadece inandırmak ve elde tutmak amacıyla söylenen bir sözdür. Ha, bu dönemde Türkiye'de bu krizde faydalanan ve nemalanan birçok kesim var. Bütün mitingler, yapılan protestolar sadece bu kesimleri Filistin sorunu kullanarak kendi çıkarlarını elde tutmak ve bu amaçla kendini daha fazla yaşatmaya yöneliktir. Ne Filistin'deki yaşanan ızdırabı ve soykırımı umurlarında değil, hiçbir zaman bunu da esas almayarak bir çalışma içerisinde girmeyen kesimlerdir. Biz bunları iki yüzlü siyaset olarak niteleyebiliriz. Doğrusu söylenen sözlerin pratiği olmayınca hiçbir anlamı kalmaz.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'inin Ankara'ya geleceğini duyurdu. Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin ayın 28'inde Ankara'ya geleceğini duyurdu. Bir gazetecinin Türkiye'nin İran ile Gazze konusunda ortak adım atabileceğine dair sorusu üzerine Erdoğan, atılmaması için hiçbir sebep yok. Tüm mesele bu ortak adımları atarken öyle adımlar atalım ki, yani affınıza sığınıyorum, hem nalına hem mıhına olmasın, netice alıcı adımlar atalım ve bu adımları atarken duygusallıktan uzak, uluslararası diplomasiyi harekete geçirecek ve bütün bunları yaparken de gerek İran halkına gerek Türkiye halkına burada mesajlar verebilelim. Eğer bunu başarabilirsek bu tabii çok çok isabetli olur.
Erdoğan demecinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yönelik atıl davranışını eleştirerek dünyanın geleceğine ve insanların yaşamına veto yetkisine sahip 5 ülkenin yetkisini bırakmamak gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'la ilgili şu ifadeleri kullandı. Bizi öyle bir yere getirmek istiyorlar ki Hamas bir terör örgütüdür diyelim istiyorlar. Hayır arkadaş, terör örgütü değildir. Tam aksine topraklarını koruma mücadelesi veren, müdafaa eden, vatanları için savaşan insanlardır dedi. Filistin'e yönelik İsrail'in saldırılarını ele aldıkları 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne başarıyla tamamladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveyi İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenledikleri hatırlatılırken, bu vesileyle de Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın müşterek çalışmasının bugün değerlendirmesine de 25-26 ülkede el aldık dedi.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımız ile ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@wis.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Gelişmelerle tekrar beraber olunca değin mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayat hikayesine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hatırlarsanız geçen sohbetimizde Hazreti İsa'nın doğumunu anlattık. Yüce Allah'ın mucizevi bir şekilde Hazreti İsa'yı takvalı ve iffetli Meryem'e bağışlayınca Meryem kendi kavmiyle nasıl karşılaşacağından endişeli ve düşünceliydi. Tam bu sırada onun sakinleştiren ve ona üzülmemesini söyleyen, bebeğinden dolayı onu müjdeleyen nida duyuldu. Böylece Hazreti Meryem'in kalbinde umut kıvılcımları oluştu ve huzura kavuştu. Meryem bebeğini kucağına alarak güven içinde çölden geçti ve kentine geri döndü ve akrabalarının yanına gitti. Şimdi Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın yaşam hikayesini Meryem suresinin 27 ila 33. ayetlerinden dinleyeceksiniz.
Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi." Onlar Meryem'e, "Anne ve babanın salih ve iyi insanlar iken senin bu halin ne?" diye soruyorlardı. Bu sırada Hazreti Meryem, Allah-u Teala'nın emri ile sessizliğini sürdürüyordu. Tek yaptığı şey ise bebeği İsa'ya işaret ediyordu. Tabii ki bu hareket çevresindekilerin daha da şaşkınlığına sebep oluyordu. Şimdi maceranın devamını Kur'an-ı Kerim'den anlatalım.
Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 29 ila 33. ayetinde şöyle okuyoruz. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşsun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirilteceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir."
Bu ayetler kısa, derin, canlı ve açıklayıcı bir şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kişiliğini anlatırken, O Hazreti ile her türlü batıl ve hurafe inancı reddediyor. Bu ayetlerden Hazreti İsa'nın bazı seçkin özellikleri anlatılıyor. Ve bu özelliklerin başında da onu Allah'ın kulu olarak tanıtıyor. Bu vurgu ise insanın en yüksek konumunun Allah'a kulluk ve ona ibadet etmekten başka bir şey olmamasındadır. Ardından semavi kitap sahibi olması ve ardından Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetine değiniyor. Tabii ki nebi olmanın her zaman semavi kitaba sahip olmak anlamında değildir. Daha sonra o Hazretin kutlu biri olması konusuna değiniliyor. Yani o Hazretin toplum için hayır ve bereket kaynağı olması ve etkilerinin de kalıcı olmasıdır.
Daha sonra Hazreti İsa'nın programlarından namaz ve zekata değiniliyor. Bunun nedeni semavi dinlerin ortak programları arasında yer alan söz konusu iki meselenin olağanüstü önemidir. Bilindiği üzere namaz ve zekat Halik ile mahluk arasındaki bağlantı sırrıdır. Daha sonra anneye iyilikte bulunmak meselesine işaret ediliyor ki bu da ilahi peygamberlerin ahlaki özelliklerindendir. En sonda da İsa'nın azgın bir zorba olmadığına değiniliyor. Yani o hazret halka zulmetmek, sulta kurmak ve baskı uygulamak peşinde değildi. O hazret mütevazı, kadirşinas ve adalet yanlısı olarak halka karşı sevgi doluydu.
Tahran Radyosu.
Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam Yüce Allah'ın güçlü emriyle babası olmadan doğdu ve bu ayetlerde onun kendi dilinden övünülecek özelliklerini sıralarken annesine iyilikte bulunmaktan söz etmesi annenin konumunun öneminin açık nedenidir. Bu ayetler ayrıca bu bebeğin bir mucize sonucu konuşmasının, bu bebeğin müstesna biri olduğu ve sadece bir anneden ve herhangi bir baba olmadan doğduğunu gösteriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam bu ayetlerde kendisi için bir duada bulunuyor ve mübarek yaşamının en başında Yüce Allah'tan bir talepte bulunuyor. O Hazret Allah'ın üç günde kendisi için esenlik diliyor. Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar diriltileceği gün. Ve bu üç hassas aşamada Allah'tan güvenlik, merhamet etmesini diliyor. Bu üç gün insan yaşamında çok önemli ve kader belirleyicidir. Öyle ki bu üç aşamadan sağlıklı bir şekilde geçmek ancak Allah'ın inayeti ile mümkündür. Hiç şüphesiz özellikle ilahi peygamberler olmak üzere pak ve seçkin bazı insanlar doğumdan kıyamete kadar olan tehlikeli yolda sapmalardan korunuyorlar.
Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın doğumu ile ilgili çok açık ve canlı bir görüntü sunmakla o hazret ile ilgili şirk dolu hurafelere de reddederek Meryem suresinin 34 ve 35. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Hakkında şüpheye düştüklere, hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edilmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Hazreti İsa Mesih'in yaratılışının mucizevi olmasına rağmen ana rahmindeki döneme ve doğumdan sonra diğer çocuklar gibi büyüyüp mükemmellik çağına ulaşana dek annesinin kollarında büyüdü. Kur'an-ı Kerim birçok yerde İsa adını annesi Meryem ile birlikte anmaktadır ve bu yolla kendisine Meryem'in çocuğu ve insan çocuğu olduğunu da vurgularken Allah'ın evlatlığını inkara bir başlangıç oluşturmak istiyor. Kur'an-ı Kerim bu şekilde o hazretin Allah'ın evladı olması veya ilahi bir konum sahibi olduğu meselesini reddediyor.
Kur'an-ı Kerim bu meselenin onların şüpheye düştükleri ve her birinin sapkın bir yola adım attıkları doğru bir söz olduğunu belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'in onların bu konuda şüphe içinde olduklarını belirtmesi ise Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dostları ve düşmanları, yani başka bir ifadeyle Yahudiler ve Hristiyanlar kastediliyor. Sapkın bir grup onun annesinin iffetine inanmadılar. Bir diğer grup ise o Hazreti Allah'ın evladı bilerek teslis meselesini öne sürdüler. Meryem suresinin 35. ayetinde şöyle buyruluyor: Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der. O da oluverir.
Evlat sahibi olmak hem de Hristiyanların Allah hakkında düşündükleri şeklinde Yüce Allah'ın kutsallığı ile uyumlu değildir. Esasen çocuk sahibi olmanın gereği cisim sahibi olmak, kısıtlı olmak ve muhtaç olmaktır. Bu da yüce ve pak Allah'ı maddi dünyanın kuralları şemsiyesi altına sokmak ve onu zayıf ve kısıtlı maddi bir varlık seviyesine indirmektir. Öyle bir Allah ki tüm varlık dünyasına hakimdir ve irade ettiği anda tek bir emriyle bu uçsuz bucaksız dünya gibi dünyalar yaratabilen bir Allah. Onun insanlar gibi çocuk sahibi olduğunu düşünmemiz tevhid ve teoloji ikilerinden bir sapma değil midir?
Canlılarda çocuk ihtiyacının nereden geldiğine bakmak lazım. Canlıların ömrü sınırlı olduğundan neslinin tükenmesini önlemek ve türünün yaşamını devam ettirebilmesi için çocuk sahibi olmaları gerekir. Toplumsal açıdan kolektif çalışma daha fazla insan gücü gerektirir. İnsanların çocuklara ilgi duymasının nedeni de budur. Ayrıca duygusal ve psikolojik ihtiyaçların yanı sıra yalnızlıkla ve bunun sonucunda ortaya çıkan korkuyla baş etmek insanı üremeye teşvik eder. Fakat sonsuz ve ebedi olan, sonsuz güce sahip olan, acziyet ve güçsüzlük ve ihtiyaç gibi meselelerin onun pak zatında olmayan Allah'ın asla çocuk sahibi olma ihtiyacı yoktur. Allah'a çocuk yakıştıranlar, onu kendi maddi kriterleriyle ölçtükleri ve kendilerinde gördüklerini onda da gördüklerinden başka bir şey değildi. Halbuki bizim hiçbir şeyimiz Allah'a benzemez.
Hazreti İsa Aleyhisselam daha önce belirttiğimiz özellikler ile kendini tanıtmanın ardından ibadet konusunda tevhid ilkesine değiniyor. Kur'an-ı Kerim Meryem suresinin 36. ayetinde şöyle buyuruyor: Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Öyleyse Hazreti İsa Mesih kendi yaşamının başından itibaren her türlü şirk ile mücadele ederek her yerde tevhide vurgu yapmıştır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizevi doğumunun devamını sizlere aktaracağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsude.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ